Baba ve Pit, Elif Şafak.
Ayrım 8.
Aralarında 3 yaş olan oğlanlar aynı ölçüde Muinistiler. Onları en küçük kardeşleri takip ediyordu. Ailedeki tek kız, biricik Şuşan. Merak etme minik kuş, dedi Naraci gülümseyerek ve dallarındaki karları silkeleyerek. Sana anlatacağım hikayenin sonu mutlu bitiyor. Hikayeler hep mutlu sonla biter. Aşağıda koridorda ayak sesleri çoğalmıştı. Sanki bir düzine yervant itaatsizce bir o yana bir bu yana koşuyor, ayakların altındaki zemini dövüyordu. Ama patırtının arasına birden tırmalayıcı bir ses duyar gibi oldu. Öyle beklenmedik ve kısaydı ki emin olmak zordu. Hoyrat ve boğuk, bir anda gelip geçen, hepsi bu. Sonra tekrar sessizlik, her şey hayal gücünün ürünüymüş gibi. Başka zaman olsa hemen odasından dışarı fırlayıp aşağıda her şeyin yolunda olup olmadığına bakmaya giderdi. Ama bu gece sıradan bir gece değildi. Rahatsız edilmek istemiyordu. Şimdi değil, 18 aylık çalışmasını bitirmek üzereyken değil. Derinlik sarhoşluğuna kapılmış dalgıç gibi vardığı derinlikten vücudunu yüzeye çıkarmakta zorlanıyordu. Yazının girdabı yeraltı mağarası gibiydi. Yutucu, kuşatıcı ama aynı zamanda müthiş cezbedici. Kelimeler kupkuru kağıtta şekil almayı bekliyor, bu sonuncu hikayeyi bitirmesi ve artık onları azat etmesi için yalvarıyorlardı. İyi öyleyse, dedi kayıp güvercin yavrusu. Bana kayıp güvercin yavrusunun hikayesini anlatabilirsin. Ama seni uyarıyorum. Acıklı bir şey duyarsam uçar giderim. Ohannes İstanbulluyan, nar ağacının buna ne karşılık vereceğini hızlıca tasarladı. Ama tam kağıda dökmeye başlamıştı ki bir yerlerde bir vazo hızla yere düşüp tuzla buz oldu. Gürültünün arasında bir burun çekme sesi duyuldu. Karısının hıçkırığını anında tanıdı. Ancak o zaman yazının mağarasından tümüyle çıkabildi ve ölü balık gibi yüzeye vurdu. Merdivene doğru koşarken daha bu sabah berber dükkanında itibarlı bir avukat ve Osmanlı parlamentosunun üyesi olan Kirkor Hagopian'la arasında geçen müziç tartışmayı hatırladı. Devir kötü, çok kötü. Daha da beterine hazırlan, diye mırıldanmıştı Kirkor Efendi berberde karşılaştıklarında. Önce Ermeni erkeklerini askere aldılar. Madem eşitlik vardır, madem ki hepimiz Osmanlıyız, dediler. Müslümanlarla gayrimüslimler beraber siper kassın, beraber savaşsın. Ardından düşman dışımızda değil, içimizdeymiş gibi, düşman bizmişiz gibi bütün Ermeni askerlerin ellerinden silahlarını aldılar. Sonra da başladılar Ermeni erkeklerini amele taburlarını toplamaya. Şimdi de dostum, kara kara söylentiler dolaşıyor. Kimileri daha beterinin yaklaşmakta olduğunu söylüyor. Gidişata dair samimi bir endişe duymasına rağmen bu haberler Ohannes İstanbulluyan'ı kişisel olarak sarsmamıştı. Kendisi askere alınamayacak kadar yaşlıydı. Oğulları da henüz çok ufak. Ailede askere alınma yaşındaki tek erkek karısının kardeşi Levon'du. Ama o da seçme işlemi sırasında muinsiz nişanı alması sayesinde Balkan Savaşı'na katılmaktan kurtulmuştu. Ailelerinin bakımının tek başına üstlenen erkekler askerlikten muaf tutulmuştu. Gerçi bu kural şimdilerde değişiyor olabilirdi. Son günlerde hiçbir şeyden emin olmak mümkün değildi. Birinci Dünya Savaşı'nın başında sadece 20'li yaşlarında olanları alacaklarını ilan etmişlerdi. Ama savaş hızını aldıktan sonra 30 hatta 40'larında olanları da askere çağırmamışlar mıydı? Savaşmak Ohannes İstanbulluyan'a göre değildi. Ağır bedensel işlerdi. Ona kalsa ne tüfek alırdı eline ne süngü. Şiire meftundu kelimeleri. Ermeni alfabesinin her harfinin dilinde ve teninde ayrı ayrı duyumsar tadardı tek tek. Uzun tefekkürlerden sonra Ermeni milletinin öyle kimi komitacıların iddia ettikleri gibi silahlara değil, esas kitaplara ihtiyacı olduğuna kanaat getirmişti. Tanzimattan sonra yeni okullar kurulabildiği halde acilen açık fikirli, iyi eğitimli öğretmenlere ve daha çok sayıda kitaba kaynağa ihtiyaç vardı. 1908 devriminden sonra arzulanan ilerleme kaydedilememişti. Ermeniler gayrimüslimlere karşı daha adilane davranırlar umuduyla Jön Türkleri desteklemişti. Ne de olsa Jön Türkler bildirilerinde eşitlik ve özgürlük vaat ediyordu. Osmanlı tabiatı din ve mezhebe bağlı değildir. Osmanlı tabiatı kanunen muayyen olan ahvale göre kazanılır ve kaybedilir. Osmanlı tabiatında bulunan herkes dini veya mezhebi ne olursa olsun Osmanlıdır. Osmanlıların kafesi hürriyeti şahsiyelerine malik ve ahirin hukuku hürriyetine tecavüz etmemekle mükelleftir. Ne yazık ki lafta kalmıştı vaatlerin nicesi. sözlerine sadakatle bağlanmamış, Türkçülük uğruna Osmanlıcılık idealini terk etmekte beis görmemişlerdi. Bir tek onlar değildi elbet Osmanlıcılığa itibar etmeyen. Daşnak sütün içinde ve yöresinde çok sayıda Ermeni genci de aynı raddede şiar edinmişti milliyetçiliği. Gün geçmiyordu ki ateşli kavgalar patlak vermesin. Her iki taraftan da kimileri Beriki'nin kanına susamış olmalıydı ki isyancılarda isyanları bastıranlarda gözünü kırpmadan kan döküyordu. Ohannes İstanbul diyen bu tabloyu son derece kaygı verici bulmakla birlikte Avrupalı devletlerin imparatorluğun içindeki her gelişimi dikkatle izlemesine teselli buluyordu. Eskaza daha fena bir şeyler olursa mutlaka müdahale ederlerdi. Büyütülecek bir durum yoktu. Yüzyıl başında milliyetçilik akımlarıyla yıpranan her siyasi yapı gibi Memalike Osmaniye'nin de sarsılması tabiydi. Bu da bir mevsimdi elbet. Gelecek ve geçecekti. Ohannes İstanbul'luyan mevcut şartlarda Osmanlıcılığın Ermeniler için en iyi seçenek olduğuna inanıyordu. Buydu doğrusu. Radikal fikirler değil. Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler asırlardır bir arada yaşamışlardı. Madem ki bunca zaman aynı şemsiye altında birlikte var olmuşlardı, bundan sonra da beraberliğin yollarını bulmalıydılar. Bulabilirlerdi. Yeter ki özgürlük ve eşitlik olsun. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi dedi öfkeyle çıkışmıştı. Bunları duymaya tahammül edemeyen Kirkor Hakopian. Peri masallarında yaşıyorsun sen. Ohannes İstanbul'dan onu hiç bu kadar asabi ve saldırgan görmemişti. Yine de suyuna gitmedi. Aşırı hevesler bize bir şey kazandırmaz. Tam tersine kaybettirir dedi fısıltıyla. Milliyetçi heveslerin sadece bir felaketin yerine bir yenisini koyacağına, kaçınılmaz olarak muhtaçların ve mülksüzlerin aleyhine işleyeceğine inanıyordu. Neticede azınlıklar belki büyük bedeller ödeyerek ayırırlardı kendilerine ait oldukları bütünden. Ama neye yarardı ki böyle bir kopmak kendi zalimlerini yaratmaktan başka? Milliyetçilik muktedirlerin ve mütehakimlerin kisvelerinin yenilemesinden başka bir şey değildi. Farklı etnik kökenden birileri tarafından baskı görmek yerine kendi etnik grubundan birileri tarafından baskı görürdün en nihayetinde. Aşırı hevesler mi dedin? Kirkor Hagopian çehresi karanlık bir maskeye dönüşmüştü. Anadolu'daki kasabalardan haberler yağıyor. Erkek bırakmıyorlar ortada. Silah arama bahanesiyle Ermenilerin evlerine girip sonra da yağmalıyorlar. Adana olaylarından ders almadın mı? Adana'ya bizzat tanıklık eden Zabel Hanım'ın Harabeler Arasında kitabında anlattığı acı hiç mi işlemedi yüreğine? Anlamıyor musun? Bütün Ermeniler sürgün edilecek. Hepimiz. Olan biteni görmezden gelmekle kendi halkına ihanet ediyorsun. Ohannes İstanbul'luyan bıyıklarının uçlarını çiğneyerek bir süre sessiz kaldı. Sonra ağır ama kendine emin mırıldandı. Zabel Hanım'ın kitabını okudum elbette. Yaşananlara kayıtsız değilim. Kendini bilmez ağalar, iktidarını kötüye kullanan paşalar yüzünden Ermeni halkının zaman zaman nasıl horlandığını elbette bilirim. Ama inanıyorum ki derdin dermanı isyan etmekte değildir. Komitacılar ateşle oynamaktalar. Hep birlikte çalışmamız lazım. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar. Asırlardır aynı imparatorluk çatısı altındayız. Bunca zamandır birlikte yaşadık. Mesele eşit olmamaktı. Artık herkes için adalet gelmesini sağlayabiliriz. Bu imparatorluğu birlikte değiştirebiliriz. İşte o zaman Kirkor Hagopian gözlerini kısıp sesini alçaltarak o karamsar cümleleri salıvermişti. Uyan dostum, artık uyan. Artık birlikte diye bir şey yok. Nar ortadan ayrılıp da parçalara bölünürse birden mümkünü yok. Yerine koyamazsın saçılan taneleri. Şimdi merdivenin başında durmuş, evdeki tekinsiz sessizliği dinlerken Ohannes İstanbul'luyan zihninde o ürkütücü imgeyi canlandırmaktan kendini alamadı. Yere atılmış, yarılmış bir nar. Kıpkırmızı ve hazin. Bariz bir panikle karısına seslendi. Aymanuş, Aymanuş, neredesin? Ses gelmedi. Hepsi mutfakta olmalı diye düşündü ve hızla birinci kata indi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra memlekette seferberlik ilan edilmişti. İstanbul'da herkes bundan bahsettiği halde seferberliğin etkileri esas küçük kasabalarda hissediliyordu. Sokaklarda davullar çalıp bağırmışlardı tekrar tekrar. Seferberliktir, seferberliktir. Ermeni delikanlılar o zaman askere alınmıştı. 300 binden fazla. İlk başta bütün bu askerlere silah verilmişti. Müslüman akranları gibi. Ama kısa bir süre sonra silahları iade etmeleri istenmişti. Müslüman askerlerin aksine Ermeniler özel amele taburlarına alınmıştı. Bu kararın arkasında Enver Paşa'nın olduğu rivayet ediliyordu. Askerlerin geçeceği yolları yapmak için işçiye ihtiyacımız var demişti. Sonra kapkara haberler yağmaya, ortalıkta bin türlü fena fena rivayet dolaşmaya başladı. Bu sefer amele taburlarına dair. Ermenilerin yol yapımında ağır işçi olarak çalıştırıldığı söyleniyordu. Her ne kadar az sayıda imtiyazlı bedel ödeyip muaf tutulmuşsa da. Diyorlardı ki taburlar sadece görünüşte yol kazmak içindi. Aslında onlara çukur kazdırılıyordu. Yeterince derin ve geniş. Ermenilerin kazdıkları çukurlara gömüldükleri anlatılıyordu. Ne demiş Enver biliyor musun? Demiş ki Ermeniler Paskalya yumurtalarını kendi kanlarıyla boyayacak bu sene. Böyle demişti Kirkor Hagopian. Berberden çıkmadan, yüzünde alabildiğine sakin, neredeyse donuk bir ifadeyle. O annesi İstanbulluyan söylentilere inanmıyordu. Devrin kötü olduğunun farkındaydı elbette. Ama devir ne zaman kötü olsa zaten felaket haberlerine meyel olanlar bire bin katmayı severdi. Birinci kata inince bir kez daha seslendi karısına. İçini çekti cevap alamayınca avluya çıktı. Hava güzel olduğunda kahvaltı ettikleri kiraz ağacından masanın yanından geçerken kayıp güvercin yavrusu ve asude bir bahar ülkesinden yeni bir sahne belirdi zihninde. Kendi hikayeni dinle öyleyse dedi naracı dallarını sallayıp kar tanelerini silkeleyerek. Bir varmış, bir yokmuş. Tanrı'nın mahlukları tahıl kadar çokmuş. Çok konuşmak günahmış. Ama neden diye sormuş küçük kayıp güvercin yavrusu tedirginlikle. Çok konuşmak neden günahmış ki? Mutfak kapısı kapalıydı. Bu saatte Aymanuş'un senelerdir yanlarında çalışan hizmetçileri Mary ile birlikte çocukları da alıp mutfağa kapanmaları doğrusu tuhaftı. Kapıyı asla kapatmazlardı. Ohanes İstanbulluyan kapının kulbuna uzandı. Ama daha o kulbu çevirmeden eski tahta kapı içeriden açıldı. Ve bir Türk çavuşla burun buruna geldi. İki adam da birbirleriyle böyle karşılaşmaktan şaşkın, boş bulunup bir an öyle kala kaldılar. Şaşkınlığından ilk sıyrılan çavuş oldu. Bir adım geriye atıp karşısındakini tepeden tırnağa süzdü. Bakışlarındaki sertlik çehresini gölgeliyor, olmasa yakışıklı sayılabilecek gençten kumral bir adamdı. Burada ne oluyor diye bağırdı o annesi İstanbul'yan. Karısı, çocukları ve Mary'nin mutfak duvarının önünde cezalı çocuklar gibi yan yana durduklarını görünce. Evinizi aramak için emir aldık dedi çavuş. Sesinde belirgin bir husumet yoktu ama yakınlıkta sizinmiyordu. Yorgun gibiydi. Belki de işini bir an önce bitirip sıcak yatağına dönmek istiyordu. Rica etsem bize çalışma odanızı gösterir misiniz? Eve dönüp sıra halinde büyük yuvarlak merdiveni çıktılar. Önde Ohannes İstanbulluyan, arkada çavuş ve Erat. Çalışma odasına çıktıklarında askerler etrafa dağıldı. Yabani çiçeklerle dolu bir çayıra yayılmış bal arıları gibi her biri başka bir eşyanın başına gitti. Dolapları, çekmeceleri, duvardan duvara uzanan kitapların her rafını aramaya koyuldular. Kitapları şöyle bir karıştırıp içlerinde saklı belgeler arıyor, bir şey bulamayınca elden geçirdiklerini ya yere bırakıyor ya geri koyuyorlardı. Birer birer elden geçti Ohannes İstanbulluyan'ın taptığı, defalarca okuduğu kitaplar. Charles Baudelaire'ın Kötülük Çiçekleri, Gerard Nerval'ından Kuruntular, Alfred Musset'ten Geceler, sonra en sevdiği yazardan Büyük Victor Hugo'dan Sefiller ve Notre Dame'ın Kamburu. Boncuk gözlü yapılı bir asker şüpheyle Jean-Jacques Rousseau'nun toplumsal akitini karıştırırken Ohannes İstanbulluyan adamın görmeden baktığı bölümleri düşünmeden edemedi. İnsan özgür doğar ama her yerde zincirlenir. Gerçekte fark, vahşinin kendi içinde yaşaması, sosyal insanınsa kendi dışında ve ancak başkalarının fikirlerinde yaşamasıdır. Öyle ki kendi varlığını ancak onu ilgilendiren kişilerin hükümleri üzerinden hissedebilir. Kitaplarla işleri bittiğinde ceviz masanın çekmecelerini karıştırmaya başladılar. İşte o zaman askerlerden biri broşu fark etti. Yanının yöresine kaçamak bir bakış atarak ganimeti zula etti. Ohannes İstanbulluyan sırtından soğuk terler aktığını hissetti. Eşime ait dedi titrek bir sesle. Asker duymazdan geldi ve belki de yürüyüp gidecekti. Ama o anda çavuşla göz göze gelmesi broşu ona teslim etmesine yetti. Çavuş avcuna konan minyatür narı önce dikkatle evirip çevirdi. Elinde tartıp yakutları inceledi. Sonra da mütebessim sahibine uzattı. Böyle kıymetli bir mücevheri ortalıkta bırakmamalısınız. Alın, dedi sükunette. Haklısınız, teşekkür ederim. Karıma hediye almıştım, diye kekeledi o hanesi İstanbul'u yan. Çavuş ona halden anlayan bir edayla baktı. Ama bir sonraki cümleye geçtiğinde az evvelki yumuşaklığının eser yoktu suratında.
Ayrım sonu.